Alo.
Alo.
Ne haber abi?
İyi abi senden.
İyilik benden de. Ülkemizde ve çevremizdeki yaşanan gelişmeleri heyecanla takip ediyorum. Ne yapabilirim? Senden ne haber?
Abi yani gene işte standart bir ekonomik durgunluk var malum. Bütün sektörlerde var yani kimle konuşsam. Benim tarafta da aynı mevzu var. Bir hava durumuna göre falan da çok şekilleniyor baktığında ama hani şey hikayesi vardır ya bizim böyle yakın tarihimizde sürekli konuşulan. Hayır dur bir bayram geçsin bir görelim. Dur şimdi bir yılbaşı var o bitsin görelim. Dur savaş çıktı. Dur çatışma çıktı. Dur bir seçim geçsin. Dur o bitsin falan derken abi her zamanki gibi sürekli bir şeyler var.
Bir de bu bir döngü zaten. Biri bitiyor, öbürü başlıyor. Biri bitiyor, öbürü başlıyor. Sonra tekrar başa dönüyoruz. Tekrar ona.
Döngü aynen öyle. Aynen. Yani bir kısmı bu arada hani gerçek gündem, bir kısmı suni gündem, bir kısmı bu ülkenin bir şekilde hiçbir sistemin oturmamasından kaynaklı olan durumlar falan. Ya o yüzden de abi bir şey öngöremiyorum da birazcık artık hani saldım diyeyim ya. Çok da fazla düşündükçe çünkü işin içinden de çıkamıyorum.
2 hafta önce bu yaşanabilir şehirlerle ilgili dinleyicilerimize de sormuştuk. Nerede yaşamak istersiniz? Neresi size en yaşanabilir gelir diye birbirimize de sormuştuk. Bu hafta biraz bunu mu konuşsak acaba? Epey de bir cevap geldi çünkü bununla. Epey de bir yorum geldi.
Evet gördüm abi.
Dolayısıyla biraz bu konuyu konuşsak mı?
2 hafta üst üste konuştuğumuz konuların devamı niteliğinde olduğu için arayı bence çok uzatmamak lazım. Aslında Ankara hariç İstanbul, İzmir, bir de Bodrum deneyimim var benim. Yani uzun süreli yaşam anlamında. Sende de İstanbul, Ankara zaten var. İzmir'de de belli bir periyot işte bu doktora sürecinde falan da var.
Bende çok var ya.
Ha, onlar senin biraz proje bazlıydı ama birazcık da o kadar da çok da kısa değildi yani.
İş nedeniyle Van'da 1,5 yıl, Urfa'da 1,5 yıl, Adana'da, Osmaniye'de 1,5 yıl kaldım. Mardin'de 1,5 yıl kaldım. Onun dışında öğrenciyken bizim proje yaptığımız iller vardı. Nevşehir,
Evet, o zaten vardı. Amasra, Bartın.
Bartın vardı. Sivas'ta kaldım 1,5 yıl. Balıkesir'de çok kaldım.
Ve bunlar da çok kısa süreler olmadığı için aslında senin burada daha fazla şeyi birbirleriyle kıyaslayabilecek bir durumun var. Bende de şey süreler daha uzun. Bir de işte Bodrum gibi hani herkesin belli bir zaman sonra, belli bir yaştan sonra ya burada yaşanır, ah be burada yaşasak falan diye sürekli kendi aralarında sohbet ettiği, kendi içinde düşündüğü bir deneyimim var. Bunların üstünden bir konuşalım. Burada tabii belli kriterlere göre konuşmak, belli parametreler belirlemek muhtemelen daha sağlıklı olur. Bireysel olarak bazen kendimiz hayattan beklentilerimiz ve hani bir yeri sevme kriterlerimizle alakalı böyle çok bireysel şeyler olabiliyor ama hani bu insanların geri kalanını çok ilgilendirmiyor mesela.
Tabii.
Ya zaten aslında ortak bazı şeyler var. Hani insanlığın ortak kaygıları var kendi hayatlarıyla alakalı. Mesela güvenlik bunlardan birisi, ekonomik refah bunlardan birisi, işte belli hizmetlere ulaşım falan. Bu aslında ortak şeyler vardır kuvvetle muhtemel ama bunları hani tek tek saymak yerine şeyin içinde bence zaten kullanacağızdır diye düşünüyorum.
Tamam. Şöyle başlayayım ben o zaman. Benim için bir kere ulaşım çok önemli. Ulaşım çok önemli derken neyi kastediyorum? Yaşadığım yerden, konutumdan bütün hayatımı etkileyen alanlara ben yürüyerek ulaşabilmeyi çok seviyorum. Çocukluğum da böyle geçti benim. Üniversitede de üniversiteden yürüyerek 10 dakikalık bir yerde yaşıyordum. Ondan sonra çalışma hayatımı da hep buna göre. İşim neredeyse ben oraya taşındım. Sonra biraz işim değişti. Çok şehir değiştirerek, gezerek çalışmaya başladım.
Abi burada bir böleceğim ama mesela cümlenin ilk başlangıcında söylediğin biraz daha küçük ölçekli bir şeydi ya. Hani yürüyerek gidebilecek seviyede olma durumu. Şimdi bu aslında hani şehirden öte birazcık artık hani ilçe, semt, mahalle ölçeğinde bir bakış açısı. Sence bununla alakalı şöyle bir durum var mı? Yani işte İstanbul, İzmir, Ankara diye düşünmeden herhangi bir yerde semt ölçeğinde bunun olması senin için o kadar önemli ki o şehrin genel yapısı ve genel hizmetlere ulaşımdan daha mı önde bu senin için? Mesela İzmir'de ya da İstanbul'da ya da Ankara'da lüks bir site işte konut alanı ama şehir merkezinden uzak. Orada kendi içinde marketi bilmem nesi falan falan var ama yürüyerek bir yere gitmek istediğinde bu çok mümkün değil. Mesela senin için uygun mu?
Değil. Neden değil? Mesela İstanbul bana o yüzden hiç cazip gelmeyen bir yerdir. O senin tarif ettiğin kapalı dünya, kendi küçük dünyan sana özel olarak öyle. Ama ben çok da sosyal bir insanım. Dolayısıyla bir arkadaşımla buluşmak istediğim zaman İstanbul'da mesafeler o kadar fazla ki, o kadar uzak ki. Kilometre olarak çok uzak olmayabilir. Ama erişim çok zor, ulaşım çok zor. Dolayısıyla atıyorum ikimiz de İstanbul'dayız. Birimiz Mecidiyeköy'de olsun, birimiz Ataşehir'de olsun. Bizim buluşmamız benim için bir kabus. Ben böyle bir hayat yaşamak istemem. E şimdi bir noktada 10 tane arkadaşınla düşün. 10 arkadaşın olduğunu düşün. Bunlarla buluşacaksın. Herhangi bir aktivite yapacaksın. Spor faaliyeti olabilir bu. Kültür faaliyeti olabilir. Bir şeyler yiyip içmek olabilir. Hasret gidermek olabilir. O senin için işkence haline gelmeye başlar bir süre sonra. Yapamaz hale gelirsin. Çok zorlar. Elbette bazı durumlarda bazı yerlere araçla gitmek gerekebilir. Toplu taşıma kullanabilirsin, özel araç kullanabilirsin. Ama genel hinterlandın, senin kendi yaşam alanın ve yaptığın faaliyetler yürüme mesafesinin ötesinde olmamalı bence. Bak mesela Sırbistan'la ilgili de sana ilk sorduğum soru o olmuştu. Benim yurt dışında gördüğüm örneklerde 100-150 metrede bir yeşil alana, parka erişebiliyorsun. Sırbistan'da böyle miydi diye sormuştum sana. Belgrad'da böyle miydi diye sormuştum. Bu çok önemli bir kriter benim için. Biraz ölçekle ilgili başka bir şey söyleyeyim. Bir buçuk yıl kadar ben bir de yurt dışında yaşadım. Oradaki deneyimim de şu oldu. Türkiye'ye de gelip gidiyordum o sırada çok iş nedeniyle. Orada da havaalanı, daha doğrusu havaalanı değil de uluslararası ulaşım anlamında havaalanı. Yani bir uçağa binip Türkiye'ye gelebiliyor muyum? Başka ülkelere gidebiliyor muyum kısmı benim için çok belirleyici olmuştu. Doğrudan İstanbul'a uçuşu olan şehirlerde yaşamayı tercih ettim mesela orada da. Çünkü o zaman şöyle hissediyordum kendimi. Ben evet başka bir ülkede yaşıyorum ama Avcılar'da yaşayan birisinden daha hızlı Taksim'e ulaşabiliyorum. O zaman bu mesafeler de göreli hale gelmeye başladı. Ulaşımın çok yaygınlaşması, ulaşım biçimlerinin yaygınlaşması, ucuzlaması gibi şeylerle. Bir de ben hep yolda geçen vakti nakit olarak görüyorum. Dolayısıyla herhangi bir yerden A noktasından B noktasına giderken geçirdiğim süre benim için para kaybı demek. Ben biraz da öyle bakıyorum. Var yemez amca olduğum için. O süre uzamaya başladığı zaman bir şehirde yaşarken gün içinde birden çok yere gidiyoruz. Sabah çıkıyoruz, işe gidiyoruz, oradan çıkıyoruz, bir market alışverişimiz oluyor, başka ihtiyaçlarımız oluyor, insanlarla buluşuyoruz, sosyal ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Bu noktada o ulaşım süreleri uzamaya başladığı zaman ben kendi hayatımdan yiyormuşum gibi hissediyorum. O da beni çok rahatsız ediyor. O yüzden de dar bir hinterland oluşturma fikri var kafamda.
İşte kültür sanat faaliyetlerine de ulaşabilmek, bir şekilde yaşayan bir şehir olması, sıkıcı olmaması, istediğin zaman herhangi bir şekilde kültürel faaliyetin içinde olabilmek, bulunabilmekle ilgili de bir kaygın olduğunu biliyorum. Şimdi bunların hepsini taraf tarafa toplayınca tabii maalesef bazı paradoksal durumlar var. O da ya biraz da Türkiye'den kaynaklı tabii. Yani aslında bir büyük şehir tanımlamış oluyoruz biz bir yandan. Hem tam teşekküllü bir işte sağlık hizmeti olması babında hem kültür sanat faaliyetleri babında ama bir yandan da işte yaya ulaşımının mümkünse bulunduğu genel olarak çok kalabalık olmayan ulaşım faaliyetlerinin bir şekilde işlerliğiyle alakalı sıkıntı olmayan bir yerde olması gerekiyor bir yandan. Şimdi bunların hepsini karşılayacak bir yer yani bence Türkiye'de yok ama buna biraz daha yakın olabilecek yerler var. Bu arada İstanbul zaten burada elendi yani hani genel olarak sadece senin şeyin üzerinden söylemiyorum. Biz zaten geçen hafta konuştuk İstanbul'da artık yaşanmaz mı diye. O benim için de tabii ki bir seçenek değil. Bodrum benim için vaktinde yaşamış olduğum bir 5 sene kadar yaşamış olduğum bir yer olması münasebetiyle ve onun öncesinde de sonrasında da çok gidip geldiğim de bir yer olduğu için ölçeksel olarak bakıldığında bazı kriterleri karşılıyor gibi senin bahsettiğin. Orası dışında İzmir'le Ankara var konuşabileceğimiz yerler. Ya çünkü Bodrum'da da bazı durum yaz-kış farklarından dolayı yani Bodrum gibi yerlerde yaz-kış nüfus farklarından dolayı bir şekilde orada devamlı yaşamak gibi değil de aralarda gitmek gelmek ya da mevsimsel olarak işte yaz aylarını orada geçirmek ya da işte kış aylarını geçirmek her neyse yani hani insanların genelde Bodrum ikinci adresi gibi bir yer olduğu için orası biraz daha farklı. Orada ne yapıyorsun bir de o da önemli. Yani orada çalışıyor musun yoksa uzaktan mı çalışıyorsun yani Bodrum'daki iş piyasasının içinde misin değil misin yoksa emekli misin? Çünkü bir yandan da Bodrum pahalı da bir yer bakıldığında diğer şehirlere göre ulaşım olarak da öyle. İşte ev kiraları öyle, satın almak istesen öyle. Yani sonuçta turistik bir yer bir yandan da kimlik olarak. O yüzden de İzmir-Ankara ölçekleri sanki konuştukların arasında daha böyle parametrede biraz daha fazla karşılıyor gibi. Ben de hemen kısaca şöyle söyleyeyim. Bu senin söylediğin şeyleri ben de düşünüyorum. Yani özellikle şey erişilebilirlik hikayesi ve ya biraz da herhalde bıkkınlıktan, yorgunluktan bilmiyorum da. İşte evle iş arasında ben mesafe kat etmek de istemiyorum. Dışarıda sosyalleşilirken de sürekli böyle uzun uzun mesafeleri gitmek, işte gecenin bir vaktinde taksiyle dönmek zorunda kalmak, yani yolda gereksiz zaman kaybetmek, buradaki kayıplardan kurtulabilmek benim için de önemli ve mümkünse yürüyerek gitmek ve dönmek istiyorum. Haliyle de öyle bir yeri zaten tercih ettim. Ve hani o anlamda memnunum. Ama ve lakin işte sağlık hizmetleri hikayesi tabii biraz daha farklı bir mevzu. Bazı hastaneler birazcık uzakta ya da işte devlet hastanelerinde bu randevu sistemleri falan farklı işliyor. Sana her istediğin zaman istediğin yerden vermiyor tabii, yani seçenek olarak sunuyor falan. Bir yandan mesela suyla ilgili biliyorsun ciddi bir problem vardı. Hani şimdilik bir durulmuş gibi görünüyor ama bu mevzu da genel olarak önemli. Mesela İzmir'de altyapı gerçekten iyi değil. Birçok noktada iyi değil. Yani ulaşım altyapısı olarak da iyi değil. İşte elektrik, su, kanalizasyon anlamında da iyi değil. Yani yağmur yağmasa bir dert, yağıyor başka bir dert. Hani Türkiye'nin farklı yerlerinde olabilir böyle sorunlar ama İzmir'de çok belirgin bir şekilde bu gözlemleniyor. Bir yandan deprem bölgesi, bir yandan pek çok yer zemin açısından uygun değil ve oralarda çok ciddi de yapılaşma var. En basit örneğiyle 2020'de miydi, 19'da mıydı, neyse büyük İzmir depremi olduğunda ciddi sayıda bina yıkıldı ve binaların hepsi hemen hemen işte Bornova, Özkanlar tarafında yıkıldı mesela. Ya abi o binaların yerine yine o katlarda yeni binalar yapıldı bakıldığında. Hani ne kadar özen gösterildi, ne kadar dikkat edildi, o zemin etütleri ne kadar yapıldı, bunlar tabii ki muğlak. O yüzden de ön plana benim her zaman çıkardığım birazcık insanların hani görece biraz daha modern kafalarda olması, kadın erkek eşitliğine inanılan bir toplulukla birlikte hareket edebiliyor olmak, özgürlüklerin dışarıda vakit geçirirken çok fazla böyle güvenlikle alakalı çok büyük kaygılarını duymadan bunları yapabileceğin yerleşmelerin olduğu bir şehir benim için İzmir. Ama ve lakin arka planda bu hayat standardı dediğin şey, işte işin sosyalleşme boyutu, modernlik boyutu falan gibi biraz daha altyapı değil de üst yapı ile alakalı olan konuları bir kenara bıraktığında orada bir şekilde daha hoş görünen diyeyim. Daha hoş görünen şeyler İzmir'de, evet, bunlara erişim de kolay, daha rahat bir şekilde yapılabiliyor. Ama işin arka planı, altyapı, altyapıdan kastım, hani binanın terası var, deniz manzaralı ama kanalizasyon sisteminden yararlanamıyorsun. Depreme dayanıklı değilsin. İşte suyun akmıyor, elektriğin arada kısa devre yapıyor falan gibi bir durum var İzmir'de. Yoksa dışarıdan baktığında deniz manzaralı. Yani yine de hala en yaşanabilir yer olarak burayı düşünüyorum. Dediğim gibi ama hep söylüyorum, Ankara'yı çok iyi bilmiyorum ama İzmir hani bana şeklen de daha çok hitap ediyor. Ama bu da kötünün iyisi gibi.
Tabii ben ulaşımdan bahsederken temel bazı şeylerini göz ardı ettim. Onların zaten var olması gerektiğini varsayarak bunu söyledim. Birincisi güvenlik. Burada da gerçekten deprem Türkiye'nin bir gerçeği. İkincisi de altyapı. Altyapı derken de ulaşımı çıkartırsak buradan, yani işte suya erişimin olması lazım. Temiz suya, içme suyuna ve kanalizasyona erişimin olması lazım. Bunlar sağlıkla ilgili şeyler. Bunların olmadığı bir durumda zaten hayatta kalamayız. Bu artık yaşamak değil, hayatta kalmak anlamına geliyor. O yüzden onları hiç düşünmedim ama çok doğru bir noktaya değindin. Deprem riski olan bir yerde de ben mesela yaşamak istemem. İstanbul'dan sırf deprem korkusu nedeniyle özellikle de Antalya'ya çok ciddi bir kayma oldu. Bu nedenle Ankara'ya çok giden olmuş. İzmir'i de tercih etmediler mesela. Bu insanlar için İzmir hiçbir zaman seçenek olmadı. Çünkü İzmir de bir deprem bölgesi. Van'ı ben çok sevmiştim. Çok yaşanabilir bir yer olarak bulmuştum ama orası da aynı şekilde deprem riski olan bir yer. Üstelik de afet dediğimiz şey ilginç bir fenomen. Afeti önlememiz mümkün değil ama o afetin bir felaket haline gelmesini önlemek bizim elimizde. Mühendislik bilgimiz şu anda buna izin veriyor. Biz bu depremlerden etkilenmeyebiliriz. Can kayıpları yaşamayabiliriz. Korkmayabiliriz. Japonya herhalde bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Bu da başka bir problem tabii.
Ya birazcık sanki şey gibi bir durum var değil mi? Aslında bir ülkenin vatandaşı olarak normalde düşünmemiz gerekenden çok daha fazla şeyi düşünmek zorunda kalıyoruz ve bu gerçekten şimdi tek tek alt alta yazsak liste çok uzun abi. Yani bu hayat kalitesi, hayat standardı denilen dediğimiz ya da işte hayatta kalmanın asgari şartları dediğimiz şeyler şu anda bizim tarafımızdan sürekli düşünmek zorunda kalınan şeyler. Sadece doğal afet mevzusu da değil. Yani bu artık hani bu devirde de ya başına gelir mi falan diyeceğin mevzular bile gelebiliyor ya. Bayağı yoldaki su birikintisinden insana çarpılıp ölüyor falan. O yüzden de mesela altyapıyla alakalı olan durumu o kadar da fazla düşünmezken, yani bunu düşünmeye çok ihtiyaç duymazken bunları da düşünmek zorunda kalıyor insan bir noktadan sonra. sonra gördükleri sayesinde. Yani ne kadar
bunu düşünmüyor olmamız gerekirken.
Aynen öyle yani, çok sahipsiz olduğun insan görünce bu sefer de kendi önlemimi kendim alayım diye düşünmeye başlıyorsun. Ve bu arada garip bir mevzu da var. Bu depremden sonra işte burada Yamanlar Dağı ve onun etrafının zemin olarak çok iyi olduğu, sorunsuz olduğu, zaten bu arada artık yüksek noktalar buralar. Onunla alakalı mesela bir sürekli konuşulur oldu bu mevzu ve onun etrafına da, o mıntıkaya da işte yeni yeni siteler falan yapıldı. E abi sonra işte 2 sene sonra da büyük İzmir yangını oldu. Şimdi oralar komple yandı. Yani insanlar depremden kaçtı, oraya gitti. Bu sefer abi göz gözü görmedi. Günlerce burada külden sokağa çıkamaz olduk. Yani oralarda o insanlar nasıl hissetti bu mevzuyu, o bambaşka yani. Hani yaşayanlar anlatıyor işte, videolar midyolar izlemişsindir sen de.
Evet.
Dolayısıyla da yani şey gibi bir hikaye var işte, başka tarafa gidiyorsun, orada bir sel riski var. İşte bu Foça tarafında falan, bu son yangınlarda işte Seferihisar, Ürkmez, Özdere falan, hani buralar zaten yazlık yerler. Ve netice itibariyle denize kıyısı olan yerler. Buraları da özellikle sonbaharda, ilkbaharın belli dönemlerinde falan sel basıyor. Şimdi millet depremden kaçıyor, oraya sığınıyor, oraya sel basıyor. Oradan kaçıyor, yukarıya dağılarak çıkıyor, orada yangın oluyor falan. Ve yani bunların hiçbir tanesinin sadece önlemi alınmaması değil, bir de yani bitmiyor, bitirilemiyor. Hani yağmur durursa sel bitiyor.
O zaman da susuzluk başlıyor.
Ha, yani yanacak orman kalmazsa yangın duruyor falan. Yani bizde mevzu kendi doğa şartları o sırada olabileceği kadar bir şey oluyor ve kendi kendine sönümlenirse sönümleniyor. Yoksa onun dışında dışarıdan müdahaleyle biz herhangi bir afeti falan durduramıyoruz yani. Biz sadece işte ölü sayabiliyoruz, enkaz kaldırabiliyoruz. Ama onu da lambur lumbur, hani profesyonel bir şekilde falan da yapamıyoruz o işleri, biliyorsun. Henüz sağ kalma olasılığı yüksek insanların olduğu enkazların nasıl kaldırıldığını Maraş depreminde falan hatırlıyoruz. Dolayısıyla da biz sade vatandaş olarak, yani bunların aslında tek tek hepsini bilmesi gerekmeyen insanlar olarak, dediğin gibi bunlar mühendislik konusu ve aslında bizim hani bir şekilde devletten hizmet olarak beklediğimiz şeyler bunlar. Hani vergimi veriyorum, hizmetimi bekliyorum mevzu var ya. Ama biz bunların hepsini tek tek düşünmek zorunda kalıyoruz. E abi sürekli bunları, şimdi biz kriterleri yazsak tek tek bir ton kriter çıkar ama ele ele ele biz yaşayacak yerde bulamayız bu arada. Onu da söyleyeyim sana yani.
Zor, zor. Yaşayacak yer bulmak çok zor. O kadar çok şeyin üst üste gelmesi lazım ki. Şimdi bak, güvenliği konuşuyoruz. Bu güvenlik meselesinin dışında bir de sıhhiye diyebileceğimiz bir sağlık problemi var. Şeyi konuştuk, evet, hastaneler, sağlığa erişim falan dedik ama mesela çöp toplanması da bir problem abi. Bu da bir sağlık problemi.
Ha, mesela İzmir'de o da geçen yaz biliyorsun büyük sıkıntıydı, sana video falan gönderiyordum arada.
Körfezi bir türlü toplayamadılar. Yine pis kokmaya başladı. Bir ara bir düzelir gibi olmuştu. İstanbul'da
seçim zamanı düzeliyor abi. Sonra şey oluyor.
İstanbul'da Boğaz'da o şeyler, müsilajlar. Şimdi yaşadığın ortam böyle sağlıksız, bu şey gibi, böyle küf içinde bir evde yaşamak gibi. Çöpleri toplanmayan, müsilajlı, denizi kokan bir şehirde yaşamak bana öyle geliyor bir yandan. İşin bir de o yanı da var.
Abi sana bir şey söyleyeyim mi, bak hani lafını kesiyor muyum bilmiyorum da, Antalya'ya gittim ya ben. Hı-hı. Yakın bir zamanda. Abi işte o falezler denilen o bölge, yani işte yukarıdan denizi gördüğüm bölgede, orada işte sahil tarafında, yani yürüyüş yaparken şeyi fark ettim abi. Ya deniz ne kadar mavi. Bak deniz ne kadar mavi. Ben İzmir'de denizi asla öyle bir mavilikte görmüyorum abi. 50 farklı ton gördüm. Hiç mavi değil ama. Hiçbirisi mavi değil. Böyle kahverengi gibi o tonlar gördüm ben. İşte böyle lacivertin en koyu tonu gibi tonlar çok gördüm. Orada böyle yani yol boyunca yürürken abi ne kadar mavi, ne kadar mavi diye diye sayıklaya sayıklaya gittim yani. Çünkü hani İzmir dediğin yer abi, hani her yerinin neredeyse denize kıyısı olan, yani yüz ölçümü anlamında baktığında en azından hani ulaşılabilir olan ve hani az önce saydığım pek çok ilçesi, beldesi olan ve hani buraların denizi çok temiz falan filan hikayesiyle böyle anılan yerlerden bir tanesidir. Millet Çeşme'de işte Ilıca'dan mı girsek, işte şuradan mı girsek, Dalyan'dan mı girsek falan, onu beğenemez falan, biliyorsun. Aslında normal şartlar altında İzmir'in il sınırları dahilinde pek çok yerde deniz inanılmaz temiz. Ama az önce söylediğin o körfezin rengi rezalet abi. Görüntüsü bile insana şey gibi hissettirmiyor. Bir deniz kıyısındayım gibi hissettirmiyor. Tuhaf bir şeyi var.
Çocukluğumda mesela bayağı lağım kokardı ya. Ben hatırlıyorum onu.
Tabii tabii, ben de hatırlıyorum, ben de. 90'ların başında bizim de bir 2 senede İzmir'de kaldığımız 91-92 dönemi vardı. Aynı dediğin gibi gerçekten lağım kokardı. Şey aklıma geldi, yani daha makro tanımlar vardır ya, ben denizin kıyısında olmayan bir yerde yaşayamam. İşte ben kent ormanı olan, pikniğe gidilecek yerleri olan bir yerde ancak yaşarım. İşte şusu olsun, busu olsun, gece hayatı olsun, şuydu buydu falan diye böyle daha makro tercihler ve işte ben bunu yapamam, ben burada yaşayamam falan. Abi işte az önce söylediğim mevzu tam olarak bu. Ben deniz kıyısında olmayan bir yerde yaşayamam dedikten sonra o denizin o rengini gördüğün noktada mevzu saçma bir noktaya geliyor. Ya da kent içi orman alanları dediğin noktada o orman alanları birden yanı veriyor ve artık öyle bir kriter yok mesela.
Mesela İstanbul'u düşün. İstanbul'da deniz kenarında insanlar sözüm ona. Ama denizi gördükleri neredeyse tek durum köprüden geçerken,
Mesela.
vapurla bir yerden bir yere giderken. Tabii ki keyfini çıkartan küçük bir azınlık var ama kastettiğim şey o değil. Nüfusun çok büyük bir kısmı o İstanbul'un boğazının keyfini çıkartamıyor. Denizinin keyfini çıkartamıyor. Denizin kenarında oturayım bir çay içeyim, bir kahve içeyim desen en azından kendi tanıdıklarımda bunu yapan sayısının çok az olduğunu biliyorum İstanbul'da.
Aynen öyle. Yani çünkü orada da şey mevzu devreye giriyor abi işte. Bir şey yapmaya karar verdiğin noktada maliyetini hesaplamaya başlıyorsun bunu. Yani bu kaç saat sürer? Yol ne kadar sürer? Kaçta çıkalım? Kaçta işte varırız? Orada ne kadar otururuz? Kaçta dönüşe geçeriz falan gibi 50 tane şey düşünmek zorunda kalıyorsun.
Zaten o sırada sıkılmıyorsam ne mutlu sana.
Aynen öyle. Ve yani bu arada bu işin hani maddi külfetini falan düşünürsen zaten herhangi bir yere gidemezsin abi. Öyle bir gerçeklik var. E şimdi ne oldu? Yani ben buraya diyelim yerleşme kriterleri olarak bunları belirledim. E kaldı mı şimdi bir kriter? Kalmadı. Bu nasıl olacak? Burası artık mesela bir 5 sene sonra 10 sene sonra Türkiye'nin herhangi bir biz bu programı yine yapsak artık yaşanacak herhangi bir yer kalmadı deyip 2 dakika sonra kapatacağız mı yani? Programı nasıl olacak?
Tabii Türkiye çok büyük. Bu kadar kolay tükenmez Türkiye'de. Bu konuştuğumuz büyük şehirlerin hiçbiri bir noktadan sonra yaşanabilir şehirler olmayacak gibi geliyor bana. Daha küçük şehirler daha yaşanabilir olacak. Ama bu noktada da işte şehirlerin ekonomilerine geliyoruz. Taşı toprağı altın İstanbul. Neden taşı toprağı altın İstanbul'un? Çünkü iş var. En eğitimsizinden en eğitimlisine kadar çok hızlı iş bulabileceğin, çok hızlı para kazanabileceğin bir ekonomisi var İstanbul'un. İzmir yavaş yavaş o hale gelmeye başladı. Ankara o hale gelmeye başladı. Bursalar, Kocaeliler, bu İstanbul'un hinterlandındaki sömürgeleri diyeyim. O sömürge şehirler de İstanbul'la beraber o hale gelmeye başladı. Ama mesela Trabzon'a gidersen orası böyle değil. Veya Bartın'a gidersen böyle bir durum yok. Coğrafyası dediğin zaman çok güzel doğası var. Çok güzel denizi var. Ama yaşayabilir misin Bartın'da?
Benim akrabalarım da var hatta. Tabii orada doğup büyüdüğün zaman belki biraz daha şey olabilir. Ama zaten bak abi şöyle bir durum var. İşte benim akrabalarım falan da hep şeyleri kovaladılar aslında. Yani işte üniversite okudular, başka şehirlere gittiler, İstanbul'a geldiler vesaire. Orada yaşamaya çalışma ya da yani fikir olarak bunu düşünme. Hani orada kalmamak. Yani Bartın üzerinde konuşuyorum ama Bartın hani küçücük bir ildir. Bu arada bilmeyenler için söylüyorum. Zaten vakti zamanında ismini vermek istemediğim bir milletvekilinin sonradan bakan olması münasebetiyle oraya işte verdiği il yapacağım sözünün karşılanmasıdır yani Bartın'ın il olmasının şeyi odur. Burada şöyle bir hikaye var. Bu benim akrabalarım dediğim ki kuzen seviyesinde akraba. Onlar bile şey gibi bakmaya başladılar bir noktadan sonra. Hani Bartın'da yaşanmaz. Sonra acaba yaşanabilir mi ya? Ya ona bakarsan şurada da yaşanmaz. E burası da çok zor. E burası da olmaz falan gibi bir noktaya gelip ya en azından hani bildiğimiz yerdir. Arkadaşlarımızın da çoğu oraya döndü. Yani demek ki insanlar bir şekilde topluca aynı şeyleri düşünüyorlar haliyle. Yani zorlanıyorlar yani. Önceden burası küçük yer, burada yaşanmaz diyen büyük şehirde o sıkıntıları yaşamaya başladıkça ya bari memleketime
Deplasmandasın başka yere
döneyim.
gidince.
Aynen öyle. Ya bu hani nostalji kafası değil ya da işte bir yerde büyümüş olmaktan kaynaklı orayı romantize etme mevzusu değil. Gerçekten şartlar bir şekilde oraya evriliyor. Bu da aslında belli bir noktada belki de bir tersine göçe sebep olacak ama bu Anadolu'da senin az önce söylediğin, saydığın ve gerçekten aslında ekonomik olarak belli bir potansiyel arz etse kendi memleketine geri dönmek isteyen ben çok insanın olduğunu düşünüyorum. Yani o tarafta hiç ekmek olmadığı için insanlar büyük şehirlerde aslında başka bir dram yaşıyorlar. Ve o zaman da zaten nüfus biraz daha homojen dağılır ve birçok sıkıntı, yani trafiğinden tut da işte yapılaşma sorununa kadar aslında kendi kendine çözülür yani bir yerde de.
Şimdi o bizim 2 hafta önceki programımıza gelen yorumlardan bir tanesi oydu. Taşıma kapasiteleri aşıldı şehirlerin. Bunu çok sık dile getiriyorum ama tekrar söyleyeceğim. 85 milyonluk bir ülkenin 20 milyonu bir şehirde yaşıyorsa burada bir acayiplik yok mu abi? 1/4 neredeyse nüfusun bir şehirde yaşıyor.
Ve o şehir de bu arada çok büyük bir şehir de değil yüz ölçümü olarak
değil.
Da. Değil yani. Hani Türkiye'deki en büyük şehirlerden bir tanesi değil toplam yüz ölçümü olarak. Yani toprağı da sınırlı bir şehirden bahsediyoruz yani.
Dolayısıyla susuzluğu da bitmiyor. Enerji ihtiyacı da bitmiyor. Havası da bir türlü temizlenmiyor. Denizi de bir türlü temizlenmiyor. Trafiği bitmiyor. Yaşadığımız trafik problemi bir nüfus problemi aslında. Nüfus planlamasından kaynaklanan bir problem. Ve bu tabii şehirdeki yaşama maliyetini de çok yükseltiyor. Çünkü bir arz talep durumu var. Kaynaklar kısıtlı, su kısıtlı, enerji kısıtlı, toprak kısıtlı. Dolayısıyla konut alanları sınırlı. Sürekli oraya yığıyorsun insanları ekonomi politikanla. Diyorsun ki her şey İstanbul'da olsun. Bütün 85 milyon buraya gelsin. E tabi kiralar artıyor, ev fiyatları artıyor, ulaşım maliyeti artıyor, yeme içme maliyeti artıyor. İzmir de şimdi aynı hale gelmeye başladı. Ankara da aynı noktaya gelmeye başladı. İstanbul'un o sömürgesi olan şehirler, işte Kocaeli, Bursa,
Adapazarı,
hatta yavaş yavaş şimdi Tekirdağ, Balıkesir yavaş yavaş sömürge haline gelmeye başladı köprüden sonra.
Hatta belki Çanakkale yani.
Mesela yine bir izleyicimiz, dinleyicimiz yazmış. Çanakkale bence en yaşanılabilir yer diye. Hem büyük şehir olanaklarını sunuyor sana. Altyapısı iyi, doğası güzel, havası temiz. Ama ne kadar ömrü var Çanakkale'nin bu gidişle?
Tabii. Yok, demin onu söyleyecektim. Ben 2012'de ilk İzmir'e yerleştiğimde, bundan 14 sene önce mesela İzmir'in, yani tam şimdi rakamsal bir şey söyleyemeyeceğim ama hani belirgin olarak hissettiğin durumlar vardır ya. Bunu trafiğe çıktığında da anlarsın, toplu taşıma kullandığında da anlarsın, yolda sokakta yürürken de anlarsın. Abi yani kent nüfusundan bahsediyorum şu anda. Çünkü İzmir'in kırsal alanı da bayağı büyük. Kent nüfusu yemin ederim şu anda sanki 2 katına çıkmış kadar rahatsız ediyor. O zaman pik saatlerde sadece belli arterler tıkanırdı. Onun dışında misal otoban kullanma gibi bir niyetin olduğu noktada asla hiçbir tıkanıklıkla karşılaşmazdım ve ben o zaman sürekli mobildim. Sürekli araç üstündeydim ve yani bütün saatlerin trafik şeylerini biliyorum, dinamiklerini. Abi şu anda var ya, bütün arterler bütün saatlerde tıkalı. İstanbul noktasına doğru gidiyor. Öyle bir garip bir durumda oldu ki bir yandan da. Sadece önceki bu devlet politikasından kaynaklı olan işte İstanbul'la insanların çekilme mevzusunu ya da büyük şehirlere diyelim. Bir yandan da öyle bir durum var ki Anadolu'daki diğer eskiden yaşam şartları biraz daha rahat olan, biraz daha az bir parayla hani geçinebileceğin yerlerdeki işte şartlar da sertleşti ya. Kira fiyatları falan arttı etti, konut bölümünde konuşmuştuk. Dolayısıyla da insanlar memleketlerinde kalmak için artık daha az motiveler ya da işte bir şekilde orada da geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Diyorlar ki bari büyük şehire gidelim, orada iş imkanı daha fazla olabilir. Fırsat daha fazla olabilir. Daha çok sosyalleşiriz vesaire vesaire.
Daha fazla para kazanırım. Şey yok mu? İşte İzmir'de aynı işi yapan adam 10 lira alıyorsa İstanbul'da aynı işi yapan adam 20 lira alıyor.
Ama işte atıyorum senin az önce söylediğin belki Sivas'ta ya da Van'da yapan da 5 lira alıyor gibi düşün gibi. Yani. O da İzmir'dekini alamıyor.
O da diyor ki ben bu işi yapıyorsam 5 lira alacağıma gideyim İstanbul'da 40 lira alayım diyor.
Gibi. Orada da netice itibariyle sen yine kazandığından eline hiçbir şey kalmıyorsa o zaman da adam da diyor ki kuvvetle muhtemel. Ben diyor işte bu Anadolu şehrinde yaşayacağıma gideyim İzmir'de yaşayayım, İstanbul'da yaşayayım diyor. Yani bu bir noktadan sonra şeye döndü hikaye. Bu büyük şehirlerdeki istihdam olanaklarının bir dengeleyici bir unsuru olarak en azından hani orada azıcık aşım ağrısız başım kafasında olan insanlar o durumdan da bir şekilde yararlanamaz pozisyona gelince bu sefer daha garip bir göç dalgası var abi bak. İzmir'e hep herkes, buradaki herkes söylüyor. Anadolu'dan inanılmaz bir göç var. Bak hep İstanbul'dan gelen çok diyorlar ya İzmir'e. Mesela hani İstanbul'dan yerleşen de çok benim gibi ama Anadolu'dan daha da çok.
Mesela Ankara bu anlamda biraz avantajlı. Başkent olmasından kaynaklanıyor herhalde bu. Yani bir de konumundan da kaynaklanıyor tabii. Ankara'da lojistik sektörü İzmir ve İstanbul gibi olmadığı için deniz ulaşımı yok ya. Limanlar yok, şeyler yok. Dolayısıyla da o yüzden öyle bir sanayi de gelişemiyor İzmir'de, İstanbul'da olduğu gibi. Öyle olunca iş imkanları da çok kısıtlı. Büyük bir çoğunluğu hala bürokrat veya memur. O da Ankara'nın mesela nüfusunu birazcık tutuyor. Şimdi yavaş yavaş çeperlerde böyle gelişmeler oluyor sanki ama yine de öyle İzmir gibi, İstanbul gibi değil. O kadar hızlı da büyüyemez zaten. Lojistik imkanların buna el vermemesinden kaynaklı.
Yani ben İzmir'in de bu kadar böyle olacağını düşünmüyordum. Ama seninki gibi eşikler yoktu. Sadece şey vardı ama. Belli yetersizlikler vardı burada da. Ve yine toplam nüfusa, toplam yaşam alanına kıyasla baktığında yeme içme sektörü, kafe, restorandan geçilmiyor gerçekten. Bu da bir şekilde öyle ya da böyle bir istihdam olanağına dönüşüyor baktığında. Ve adam da diyor ki abi ben diyor bu memlekette en fazla tanıdık bir tane pidecide çalışabilirim. Oysa orada giderim bütün kafeler benim. Birinden çıkarım öbürüne girerim. Öbüründen çıkarım öbürüne girerim gerekirse. Zaten artık hani gençlerin öyle bir yerde böyle kökleneyim de uzun süre orada çalışayım falan gibi bir dertleri de yok. Haliyle ortada hani bir üretim var mı desen hayır. Yani genel olarak yok. Sadece işte hani bu orta sınıfın ortadan kalkmasından sonra üst gelir grubu var. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışan alt gelir grubu var. Yani İzmir'deki genel senaryoyu ben böyle görüyorum açıkçası. Bu da yaşanabilirlikle alakalı bir artı değer midir? Hayır bence değildir. Ama görece daha az yaşanabilir yerlere göre tercih sebebi oluyor benim gördüğüm kadarıyla.
Onu bir özgürlük olarak görüyor pek çok insan. Seçme hakkım var diyor. A kafesinde aynen mi çalışacağım, B kafesinde mi çalışacağım?
Tabii ki.
Ama ben seçebiliyorum. Dolayısıyla bu iyi bir şey diyor. Ama neden iki kötüden birini seçmek zorunda kaldığını asla sorgulamıyor.
Yok abi. Yok, çok içselleştiremiyorum ama anlamaya çalışıyorum. Sadece şöyle bir gerçeklik var. Normal şartlar altında belli bir işte eğitim seviyesinde olup kendi yakın ve uzak çevresine belli hassasiyetler güden ve etrafındaki diğer insanlara, hayvanlara saygılı davranmaya çalışan insanlar için her yer eskiye nazaran daha az yaşanabilir gibi geliyor bana. Ve çemberde sürekli daralıyor. Özellikle büyük şehirlerde daha da daralıyor. İstanbul bir numara bence bu daralma noktasında. Galiba İzmir'de artık iki numara abi. Ben onu düşünüyorum. Ve hani ilerleyen senelerde bu mevzu daha da artarsa işte bu sefer de acaba başka nerede yaşanabilir diye bunlar düşünmek zorunda kalacak. Yani bu az önce söylediğim tarzda hayata bakan insanlar için hayat gitgide daha da zorlaşıyor diye düşünüyorum ben abi.
Ama bunun sorumlusu kim? Bu insanlar değil mi? Yine.
Maalesef öyle.
Platon'un çok güzel bir sözü var. Bir şehri bulunduğu noktaya getiren içinde yaşayan insanlardır diyor.
Doğru.
Lefebvre'in de çok benzer bir yaklaşımı vardır. Sen nasıl bir insansan yaşadığın mekanı da öyle şekillendirirsin. Sonra da o mekan seni yeniden şekillendirir. O yüzden biraz hayal de etmemiz gerekiyor. Yani başka bir şehir mümkün dememiz gerekiyor bizim. Şunu söyleyebilmemiz lazım. Ben böyle bir şehirde yaşamak istiyorum. Bana senin ne sunduğun beni ilgilendirmiyor. Benim yaşamak istediğim yer böyle bir yer. Bana sen bunu oluşturacaksın demediğimiz sürece biz bu şehirlerde yaşayan insanlar olarak o şehirlere hiçbir zaman erişemeyeceğiz. Çünkü o zaman o şehri, işte o şehrin sanayisi, o şehrin sermayesi, o şehrin zengin kitlesi diyeyim. Yabancılar oligark diyorlar ya. Onlar kendi ihtiyaçlarına ve isteklerine göre şekillendirecekler ve biz ona ayak uydurmak zorunda kalacağız hep.
Aynen öyle. Evet.
Böyle bir sıkıntı
yani bu
var.
Bu aslında burada birazcık da şeyle gene eşleştirilebilir bir durum. Yani bizim insan olmaktan ve bir ülkenin vatandaşı olmaktan gelen belli haklarımız var ve belli taleplerimiz olmalı. Böyle bir hakkımız var yani. Ama biz bunları maalesef ya çok primitif şekilde yapıyoruz ya da çok şekilci durumlarda yani şekilci algılıyoruz mevzuyu. Çok maddiyata bağlıyoruz falan. Ya işte bunlar da birazcık abi eğitim ve kültür meselesi maalesef. Yani o Belgrad'da mesela şeyi düşündüm. Yani aslında Sırplar bize göre yani burada şu anda milliyetçilik, ırkçılık falan filan asla yapmıyorum ama Sırplar bize göre hani bizden çok daha üstteler mi şey olarak hani bilinç olarak, eğitim olarak, zeka olarak, işte kültür olarak falan. Hayır, bence hayır bu arada. Biz daha iyiyiz demiyorum ama onlar da bizden daha üstün değiller. Bunlar yani uzun hikaye. Farklı farklı kriterlere göre tabii kıyaslanabilir ama onların o şehirlerden talepleri olduğunu, hayattan bir beklentileri olduğunu görüyorsun ve dediğin gibi o şehir oraya ona göre şekillenmiş ve o şehir de insanları şekillendirmiş ondan sonrasında. Bunu çok net bir şekilde görebiliyorsun. Bizde böyle bir talebin olmadığı da ama çok net bir şekilde görülüyor. Bizde her şeyin kara düzenle devam ettiği ve insanların hakkını, hukukunu bilmediği ve onu hani birazcık bilecek gibi olduğunda da bu sefer de her şey benim olsun kafasıyla hareket ettiği bir kültür bizimki bence. Ve bu da artık böyle kuşaktan kuşağa aktarıla aktarıla daha da böyle kötü bir hale geliyormuş gibi geliyor bana. Hani bir şey düzelmiyor, o eksiklerden aranamıyoruz. Gittikçe de daha kötü, daha bireysel, daha kendine yontacak şekilde herkes düşünüyor gibi sanki. Diğer türlü düşünebilsek zaten aslında her şey çok daha kolay bir şekilde gelecek abi. Yani o kadar da zor değil. Tamamen bakış açısı ve bilinçle alakalı. Yani insanlar bunu talep edebilmeyi bir öğrenebilse ve bunun da bir sonuçlarını görebilse zaten bir kuşakta oturacak bu hikaye. Yani bu anlamda bu arada ben birazcık normalde Z kuşağından yani talepkarlıkla alakalı umutluydum aslında Z ve sonrasından. Yani umutluydum diyorum ama hani umutluyum diyeyim. Ama işte orada da şey hikayesi var abi. O kuşağında maalesef işte bu modern toplum, sosyal medya vesaireden dolayı başka handikapları var. Hani bir şeyler talep etmeyi biliyorlar ama doğru şeyleri talep edip edemeyeceklerinden çok emin değilim. Ya da onlar biliyorlar mı bilmiyorum yani. Belli bir kısım biliyor sanki de. Belli bir kısım sadece yine kendi bencil taleplerini birilerinden, bir yerlerden bir şekilde istiyor ya da birbirinden istiyor gibi geliyor bana. Ama umarım hani artık bu ülkede yaşanmaz deyip de başka seçenekler kovalamak zorunda kalmayız. Herhalde diğer insanlar da benzer şeyler düşünüyordur. Yorumlara yazabilirlerse eğer bugün konuştuğumuz içerik ve bu tarafla alakalı düşünce ve fikirlerini yazabilirlerse belki yine onları derleyerek başka bir haftada o konuları konuşuruz.
Söylediğin tabii biraz şeye de geliyor tam. Yaşadığımız şehri değiştirmek için, istediğimiz hale getirmek için kendimizi de değiştirmemiz gerekiyor ya. Geliyor söylediğin şey. Önce biz değişeceğiz. Biz farklı insanlar olacağız ki yaşadığımız yeri değiştirelim. Aslan yattığı yerden belli olur.
Tabii çok doğru. O zaman ufak ufak istiyorsan kapatalım, başka söylemek istediğim bir şey yoksa.
Kapatalım.
Haftaya görüşürüz.
Görüşmek üzere.
Kendine iyi
bak. Hadi görüşürüz abi.